Tekrar.
Oysa adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri. Yeni bir hafta, yeni bir gün ve yeni bir umut demek sevgili dinleyenlerimiz. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olsun diyoruz bugün de. Başkent'ten sesimizin ulaştığı tüm hayatın sesleri dinleyicilerine. Başkent'e hoş geldiniz. Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor ve 15.55'e dek sürecek birlikteliğimiz başladı. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza her zaman olduğu gibi. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. Program boyunca 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de verelim hemen. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adları. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki haftanın ilk birlikteliğindeki ilk müziğimiz geliyor şimdi kulaklarınıza.
Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardı. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardı. Her başlangıçta yeni bir anlam vardı. Kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır.
lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, başladı lezzet hikayeleri köşemiz. Her zaman olduğu gibi köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, şimdi yolculuklarımızın o en lezzetli, en güzel duraklarından söz edeceğiz. Çünkü yol üstündeki lezzet durakları gerçekten muhteşemdir. Ve yola çıkarken nerede durup yemek yiyebiliriz düşünürüz ki yurt dışından dinleyicilerimiz de artık gelmeye başlıyorlar. Dolayısıyla yurt içinden bizi dinleyen dinleyicilerimiz için de lezzet duraklarını anlatacağız.
Evet.
Nereden gidiyoruz, ne tarafa?
Şimdi şöyle, aslında yaz gelince en fazla turizm anlamında sahil şeridi bulunan illerimizden bir tanesi Aydın. Hatta o Aydın'a da böyle İzmir'den gene Aydın'a doğru gelirsek ilk duraklarımızdan bir tanesi gene İzmir'in ilçesi olan ve birçok ürünüyle marka olmuş Tire var.
Hı hı.
Oranın Tire köftesi vardır. Hani böyle ana yoldan biraz içeri girmek gerekir. Bir 20-25 kilometre belki Tire'ye gitmek için. Ama gittiğinizde çok güzel lezzetlerle karşılaşmanız mümkün. Bunda da sadece yemek anlamında değil, oradan İzmir tulumunuzu alabilirsiniz. Çok güzel peynir fabrikaları vardır orada. Çünkü o Ödemiş Tire Ovası, hı hı, İzmir için, hatta Türkiye için önemli merkezlerden bir tanesi. Birçok firma şu anda orada fabrika kuruyor. Çünkü sütün merkezi orası,
evet,
İzmir'de ve Ege bölgesinde. Onun için orada oraya özgü, yani İzmir'e özgü peynirleri bulmanız çok mümkün ve rahatlıkla satın alabilirsiniz. Pazarından gene bin bir çeşitli otunu almak mümkün. Bir de o İzmir'in Tire köftesini, böyle ince uzun olur kalem gibi, altında pidesi, üstüne yoğurt, onun üstüne o Tire köfteden bir de böyle tereyağıyla gezdirdiler mi üstünü, yeme de yanında yat
cinsinden. Evet,
aynen
süper.
Öyle oluyor. O da böyle gene meşe odununda kızartılarak servis ediliyor. Muhteşem bir onun da aroması ve kokusu var. Ama Tire dediğimizde en güzel yerlerden bir tanesi de Kaplan Tepesi dedikleri, Tire'nin üst tarafında Tire Ovası'nı gördüğünüz bir bölge var. Orada 3-4 tane restoran var. Eğer o tarafa yolunuz düşerse mutlaka oraya uğrayın. Çünkü yerel lezzetleri orada bulmanız mümkün. Mesela limon, zeytinyağı ve biber ve patlıcanla oluşan kaynatılarak yapılmış bir turşusu var. Yöresel turşu, rengi görüntü anlamında böyle hani boz bir renkte ama yediğinizde hani muhteşem lezzetli bir tadı var. Tatlı olarak da Türkiye'de marka olmuş birçok pastanenin kullanmış olduğu kara dut Tire bölgesinde yetişir. Orada bir kooperatif var, tek tek elleriyle topluyorlar o kara dutları ve şokluyorlar. Evet, bütün yıl boyunca Türkiye'deki bütün pastanelere oradan gönderiyorlar. Muhteşemdir. Gene Tire'ye özgü tatlı loru vardır, belki bilirsiniz lor,
evet,
peyniri. Tatlı loru böyle kara haline getirip üstüne de kara duttan o yapılan tatlıyı, şerbetli tatlıyı, hani aşağı yukarı ne gibi diyelim? Reçel gibi ama reçel gibi değil. Çok şekerli olan bir şey değil. Kendi suyuyla kaynatıyorlar onu. Hmm. Hafif ekşimsi de oluyor böyle. O tatlı durun üstünde muhteşem bir lezzet.
Onun için gerçekten hani çok hoş. Özellikle yaz aylarında,
yaz aylarında
herhalde, değil mi?
Bu kadar hafif bir tatlı olamaz bu anlamda. O peynirle karadutun lezzeti birleştiğinde muhteşem bir aroma oluşuyor. Oradan devam ettiğimizde artık Selçuk'a geliyoruz. Selçuk'ta Selçuk'u geçtikten sonra Ortaklar diye bir yer vardı. Artık otoban olduğu için Ortaklar'da çok fazla kalmadı. Selçuk ve Söke çıkışında çöp şişçiler var. Böyle gerçekten kargalara etlerin dizildiği, işte iki parça dana eti, ortaya bir tane kuyruk yağı, iki parça daha dana eti koyup böyle incecik ama küçücük parçalarla bir kişi oturdu mu yanına, hani bir de yanık ayranları var onların.
Yanık ayran.
Evet.
Nasıl?
Yani şöyle Yoğurtu birazcık da özellikle ocakta kaynatırken hafif yakıyorlar. Ve onunla evet, sütün dibini tutturuyor biraz. Sonra onu yoğurt mayalıyor ve ondan ayran yapıyorlar. Müthiş bir tadı var onun da. Yanında getirirler ve yani çöpşişte insanların 100 tane rekorları var. 200 tane rekorları var.
Diyorsunuz?
O kadar lezzetli çünkü. Oturduğunuzda masada rahatlıkla severek tüketeceğimiz ürünlerden bir tanesi.
İnsanlar genellikle yola çıktıklarında hep aynı yerleri tercih ederler ama farklı tatları da tatıp farklı yerleri de keşfetmeleri gerekiyor.
Kesinlikle böyle. Evet. O mesela Selçuk'a gelmeden önce yani Selçuk'un içerisinden dönülen Şirince diye bir kasaba var. Bir aralar bu milenyum zamanında çok meşhur olmuştu orası. Orada da gene yöresel böyle teyzeler, anneler orada oturup kendileri gözleme açıyorlar. Zeytinyağlılar yapıyorlar. Orası da bir kaçış duraklarından bir tanesi. Biraz turizm merkezi haline geldi. Ama öyle oluyor olması insanların daha fazla hani ürün yapmalarına, daha çeşitli yemek yapmalarını sağlamış vaziyette. Onun için orası da böyle hani içeriden bir 10 kilometre, 12 kilometre girip Selçuk'tan Şirince'yi rahatlıkla gezebilirler. Çok güzel orası da.
Bir de şey derler, kamyon sürücülerinin durdukları yerlerde durun. Onlar en iyi, en lezzetli lokantaları bulur, keşfederler derler. Doğrudur herhalde değil mi?
Doğrudur. Birçok keresinde bunu denedik biz de. Hani biz hem program yaptığımızdan dolayı seyahat halindeyiz. Orada gittiğimiz yerlerde bunları deniyoruz. Ama oranın şöyle bir şeyi var. Şimdi kamyon şoförleri evet lezzetlisini yiyorlar ama ekonomik anlamda da biraz uygun olmasını tercih ettikleri için yemek çeşitliliği anlamında çok fazla çeşitlilik yok orada.
Evet.
Ama güvenilir mi yenilen yemekler? Çok daha güvenilir çünkü kamyon şoförü uzun seyahat ediyor. Devamlı yolda yani midesini bozacak, rahatsız edecek herhangi bir şey yiyemez. O sebeple kesinlikle güvenilir ama çeşitlilik anlamında birazcık da az oluyor oradaki çeşitlilikler. Oradan devam ettikten sonra Selçuk'tan devam edip Aydın sınırlarına giriyoruz artık. Hele birazcık daha yaz başladıysa orada da meyve çeşitleri artar. Hele biraz incir zamanına denk gelirseniz o incirli ovada yol üzerinde sepetlerle incirler satılır. O sarı lop dediğimiz müthiş lezzetli hani soyup da böyle ağzınız ballana ballana yiyeceğiniz incirlerle.
Hatta soymadan.
Tabii soymadan. O vaziyette. Aydın için zaten şöyle diyoruz. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan memleket. O sebeple böyle.
Evet.
Oradan Aydın merkeze doğru gelirken kesinlikle hani eğer incir zamanıysa o incirin reçelinden mutlaka kendisinden hatta kurusundan varsa kurusundan alıp rahatlıkla inciri yiyebilirler. Hatta orada birkaç tane yol üstü lokantasında incir tatlısı yapıyorlar. Böyle bazıları içine ceviz koyup sadece balla ya da pekmezle haşlıyor. Yani içine şeker bile koymadan böyle kendi tatlarıyla, kendi o yöresel tatlarla fırına veriyor. Mesela üstüne böyle şey döküp, pekmez döküp fırına veriyorlar. Ondan sonra çıkarttığında böyle lokum gibi o incir tatlısı yenilebilir rahatlıkla. Bu dönemlerde değil ama kestane zamanında mesela herkes kestaneyi Bursa'nın zanneder. Kestanenin en çok üretildiği yer Aydın'dır aslında. Evet, o köşk dediğimiz Aydın Dağları'nda kestane yapılır ve kestaneli pilavlar yaparlar. Kestane çorbasını bile ben orada içtim. Böyle farklı lezzetleri de var Aydın'ın. Hiç bilmediğimiz yanları
evet,
bu aslında.
Evet, gerçekten kestane çorbası enteresanmış. Evet. Bir gün paylaşalım dinleyicilerimizle.
İnşallah. Hem kestaneden bahsederken hem o çorbasının da tarifini anlatırız. Gene oradan devam ettiğimizde Sultanhisar'a geliyoruz mesela. Sultanhisar'da gene orada nasıl incirli ova için önemliyse Sultanhisar için de artık çilek yerleşmiş vaziyette. Gene yol üzerinde o çilek satılan çilekleri görebilirsiniz. Muhteşem aromasıyla zaten böyle Sultanistan'ın içerisinden geçerken o çilek kokularını duymamak mümkün değil.
Hmm, ne güzel. Yani hem manzarası güzel, hem evet, doğası güzel, hem o mis gibi nereden geçiyorsanız oranın nesi ünlüyse, meyvesi onun kokusunu alarak.
Aynen.
Muhteşem.
Böyle geçiliyor. Orada Nisa Antik Kenti var. Orada da güzel restoranlar var. Zeytinyağı bölgesi olduğu için, o bölge hani dağlarından evet, yağ aktığı için o bölgede çok çeşitli zeytinyağlıları tatma şansınız var. Orada zeytinyağı firmaları var. Geçerken kendiniz de zeytinyağlarını alabilirsiniz. Özellikle Aydın bölgesinin ve Muğla bölgesinin yağı. Biz oraya Güney Ege diyoruz. Orada memecik çeşidi çok meşhurdur. Hı hı. Aroma anlamında yanıcı yakıcılığı çok yüksektir ama lezzetlidir. Belki sızma aldıysanız, salatalarınızın üstüne döktüğünüzde ya da sabah kahvaltıda bandırıp yediğinizde müthiş keyif alırsınız o yemekten, zeytinyağlarını. Orada Denizli'ye doğru devam ederken sağ tarafta Yeni Pazar diye bir ilçemiz var. Yeni Pazar aşağı yukarı 15 bin nüfuslu bir yer, 20 bin nüfuslu bir yerken içinde hiç yoksa 20 taneye yakın pideci vardır.
Allah Allah.
Pidesiyle çok meşhurdur. Farklı yaparlar, açık pide yaparlar ve
neli yaparlar? Nedir orayı farklı kılan?
Normalde kıymalı yumurtalı da yapıyor, mantarlı da yapar ama o yani ustalığı
hamurundan mıdır,
evet hamurundan kaynaklı, ustasından kaynaklı, bir de tatlı dillerinden kaynaklı. Yani girdiğinizde
katıyorlar.
Evet, aynen öyle. Mesela sandalye bulamazsınız. Hemen sahibi, oranın sahibi Mehmet amca gelir. Aman hadi çocuklar, bulun bir tane sandalye bakayım diye böyle. Orada hiç kimseyi oturtmaz mesela. Öyle çalışanlar oturacak mümkün değil yani. Hı-hı. Hanımlar hizmet ederler. Orada da bir hanım kooperatifi var. Onlar da güzel zeytinyağlılar yapıyorlar orada. Orası zaten Slow City. Yani yavaş şehir ünvanını almış kentlerimizden bir tanesi. O yavaş şehrin karşılığında da orada keyifle yemek yemek önemli olan. Ve insanlar işte Aydın'dan, gene Muğla'dan, Denizli'den oraya gelip sadece o pidenin tadına bakmak için oraya gelirler. Kendi aralarında tohum takas şenlikleri yaparlar. Hani sadece ekmeğinden değil, belki kullandıkları malzemeden de kaynaklı farklı lezzetleri farklı oluyor. Tohumlarından kaynaklı, belki de kullandıkları biberden, domatesten çok lezzetli.
Her şey doğal.
Doğal olunca
tabii ki
yemeğe
yansıyor.
Oradan devam ettiğimizde artık benim memleketime doğru geliyoruz.
Bakalım Denizli'ye, oralarda neler tatacağız.
Denizli ile Aydın sınırı içerisinde bir tane yol üzerinde çok meşhur bir kuzu çevirmeci var. Böyle geçerken onun da hani demin dedik ya çilek kokusunu duyarsınız.
Evet.
Orada o pişen kuzu kokusunu alırsınız zaten hemen. Orada rahatlıkla, gene orada çeşit çeşit mezeler vardır. Rahatlıkla yemeklerini yiyebilirler. Restoran ismini söylemeyelim, markaya girmesin,
evet,
ama kuzu çevirmeyi zaten gördüklerinde mutlaka orada oturup iyi olmalarını öneririm.
Hı
hı. Denizli merkeze geldiğimizde en önemli bizim kebabımız var, Denizli kebabı, fırın kebabı. Tuğladan yapılmış fırınlarda akşamdan saat böyle 3 gibi odunlar yakılır, meşe odunları. O kırmızı tuğlalar bembeyaz olur. O kadar ısınırlar ve hiç ateş görmeden oradan alırlar şeyi, ateşi artık odunu, közleri alırlar. Kuzuları böyle çengellerde takıp saat mesela 5'ten hatta 4'ten 5'ten itibaren saat 10.30'a 11'e kadar o fırının içerisinde kalır o kuzular. Altında bir tane tepsi vardır. Hiç yere değmeden o askıdan yağları akar tepsinin içerisine. Size de servis yaparken pideyle o yağlar pideyi tabağın üstüne koyar. Üstünün de kuzu etini koyar. Ama size çatal bıçak vermezler. Denizli'nin
çünkü
özelliği bu.
Bu, evet. Çünkü et lime lime olur,
evet,
o kadar
aynen,
güzel pişer ki.
O kadar
ki
güzel pişmiştir ki kesmenize bile gerek yoktur. Hemen oradan ekmeğin arasında koyup yanında sadece soğan veya soğan, domates, ayran, başka bir şey de
bir
yok.
Şey de yok.
Hani
yani
öyle meze falan da yoktur. Ve maksimum saat 2'ye kadar, yani 11'de açılır kebapçılar, saat 2'ye kadar her şey bitmiş olur. Denizli'nin daha farklı lezzetleri var ama Denizli kebabı akıllarında kalsın. Sonra Denizli lezzetlerini ayrıca konuşuruz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bu hafta da bizlerle olduğunuz için sağ olun, var olun.
Nereden bileceksin nasıl öldüğümü, yapraklarımı nereye döktüğümü? Nereden bileceksin nasıl yazdığımı, bu şarkıyı sen uyurken?
Yanlış bir ağacın yorgunu aşkın, ne söylesin?
Deseler ki atar yürek, çıkarıp atamazsın. Ne derlerse haklısın. Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı vazgeçiş bir sevda masalından? Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı savruluş yalnızlık rüzgarıyla? Deseler ki atar yürek, çıkarıp atamazsın. Ne derlerse haklısın. Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı vazgeçiş bir sevda masalından? Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı savruluş yalnızlık rüzgarıyla? Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı vazgeçiş bir sevda masalından? Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı savruluş yalnızlık rüzgarıyla?
15.28'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl 18 Haziran'da biricik evlatlarını kaybeden Gülsan ve Ayhan Sucak çifti oğullarının ardından Candan Bir Şeyler Vakfı adı altında bir vakıf kurarak 18 Haziran'ın, yani bugünün İyilik günü olarak kutlanması için bir kampanya başlattılar. Bu kampanya ile ilgili detaylı bilgiler almak üzere, vakıfla ilgili detaylı bilgiler almak üzere Can Sucak'ın annesi Profesör Doktor Sayın Gülsan Sucak Hayatın Sesleri'nin telefon konuğu. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, hoş bulduk.
Öncelikle başınız sağ olsun diyoruz. Acınızı paylaşıyoruz. Gerçekten çok büyük bir acı. Sabır diliyoruz size. Birazcık bize Candan ve sonrasında vakıftan söz eder misiniz? Neler söyleyeceksiniz?
Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Aslında 18 Haziran canımızın doğum günü. Can tabii herkes evladı özel ama gerçekten çok değişik özellikleri kendisinde barındıran, pozitif, neşeli, hayata bütün yaşadığı zorluklara rağmen hayata gülerek bakan, doğayı, hayvanları, müziği, insanları çok seven bir çocuktu. Ve karamsarlığı hiç sevmezdi. Zor geçen hastalık dönemlerinde de adeta bize hayattaki anların çok değerli olduğunu, büyük acılar karşısında bile farklı durmak gerektiğini söyledi tekrar tekrar.
Neydi rahatsızlığı Sayın Gülsen Bucak? Acınızı depreştirmek istemiyoruz tabii ama vakıfa gelmek için soruyorum.
Evet. Aslında vakıf henüz mahkeme sürecinde, önümüzdeki aylarda tescil edilmesini bekliyoruz. Mahkeme ile kuruluyor Türkiye'de vakıflar. Can'ın doğuştan bir immün yetmezliği vardı, bir bağışıklık yetmezliği problemi vardı. Biz de o 4 yaşına geldiğinde öğrendik. Türkiye'de dünyanın diğer ülkelerine göre çok daha sık görülüyor. Bizim coğrafyamızda sık görülüyor ve çok farklı çeşitleri olan nadir hastalıklar. Dolayısıyla kesin tanı alması, bütün imkanlarımıza, Türkiye'deki, dünyadaki, Avrupa'daki imkanları kullanmamıza rağmen biraz gecikti. Çok az görülen, dünyada 400 vaka var bilinen bir bağışıklık yetmezliği vardı. Enfeksiyonların yanı sıra lenfoma oluşumuna neden oldu. Nakil olması gerekti ve ne yazık ki nakilden 8 ay sonra onu kaybettik. Biz istiyoruz ki bu vakfın asıl amacı, kendi yazdığı bir blog vardı hasta olduğu süreçte, Candan Bir Şeyler isminde bir blog. Vakfa da onun ismini vermek istedik. Can Sucak Candan Bir Şeyler Vakfı. Temel amaçlarımızdan biri başka canlar yanmasın diye Türkiye'de immün yetmezlikli hastaların tanısında bazı eksiklikler var. Onlara bir parça katkımız olabilir mi? Başka çocuklar daha erken tanı alsın, daha çabuk tanıya ulaşsın diye bu yönde faaliyet göstermek istiyoruz. Biz de canımızın pozitif hayatına dokunan, değen, onunla ilgili olan şeyler, ilgi duyduğu şeylerle bir iyilik hareketi olsun istiyoruz. Sadece tıbbi bir şey değil. Doğa, çevre, hayvanlar, insanlar, güzel ilişkiler, iyiliği bulaştırıcı hale gelelim. Bütün iyi niyetli insanları örgütleyelim istiyoruz. Çünkü iyilik tek başına çok bir şey olmuyor ama örgütlenirsek...
Aslında çok basit bir cümle belki iyilik o anlamda baktığımızda ama dünyanın da en iyiliksever milletiyiz biz. İnsanımız merhametli, iyiliksever. O maharetli el ta uzaklara ulaşıyor aslında bizim açımızdan baktığınızda. Siz de bunun daha çok yayılması anlamında sanıyorum bu kampanyayı başlattınız.
Herkes aslında, hepimizin içinde iyilik var. Herkes iyi aslında. Hem biraz iyiyiz hem kötü de bizim içimizde iyi de. Sanıyorum iyilik de birbirine dokunarak, bir ağ gibi genişleyerek, örgütlenerek, bulaştırarak yapmak daha güçlü oluyor. Aynı bir elin nesi var, iki elin sesi vardı olduğu gibi. Bu illa maddi yardım değil. Hep iyilik deyince maddi yardım diye anlaşılıyor. Aslında öyle değil. Biz hastanede yattığımız dönemde bir hanım yurt dışında gördü tedaviyi. Düzenli her sabah yoğun bakımda yatan hastalara çorba pişirip getiriyordu. Ne kadar yaratıcı bir şey. Ailelerin o sırada yani çok güç koşulları. O çorba inanılmaz makbule geçiyordu. Yani çok yaratıcı şeyler var. Böyle servet gerekmiyor. Sadece biraz kafa yormak. Ve birbirimizle dirsek temasında bulunmak gerekiyor. Benim oğlum bu dünyada çok iyi şeyler yapacak kadar uzun yaşamadı. Yaşadığı sürece çok iyi bir çocuktu ama ben istiyorum ki arkasından ona iyilikler gönderelim. İyilikle anılsın adı. Bu vakfı kurma isteği oradan doğdu. Onun mutlu olacağını düşünüyorum bulunduğu yerden görüyorsam.
Elbette, elbette çok mutlu olacaktır. Gerçekten çok büyük sabır diliyoruz biz de size. Çok büyük acı gerçekten. Ama bu başlattığınız kampanyayla birlikte umarız sevgili Can'ın da haberi olur. Çünkü iyilik yapmak bizi de herkesi de mutlu eden bir şeydir. Öncelikle kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Umarız siz de attığınız bu adımla kendinizi bir parça daha Can adına belki iyi hissedebileceksiniz. Aslında kötülük yapmamak da iyiliğin en basiti diyebiliriz herhalde, değil mi Sayın Gülsan Sucak?
Ya sanıyorum kötülük sayıcı az olsa bile daha baskın. Yani bir şekilde hakim oluyor. Küçücük bir kötülük bir sürü küçük küçük serpiştirilmiş iyiliklere baskın geliyor. Neden bilmiyorum. Bir zararlı ot gibi. Belki hep beraber mücadele edersek başarırız diye düşünüyorum. Yani tek başına yapılan iyiliklerin multimilyarder olsanız bile bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Küçük olsun, beraber olsun. Maddi, manevi, bazen sıcak bir gülüş belki çok kötü bir gün geçiren birine iyi gelebilir. Yani sınırımız yok iyiliğin şekli konusunda. Ve onun enerjisini evladımıza göndermek istiyoruz.
Evet, bir küçücük broşür var şu anda elimde. Candan bir şeyler diye, bir iyilik yap candan olsun başlığını taşıyor ve orada o kadar çok madde var ki bunlardan birkaçını dinleyicilerimizle paylaşmak ister misiniz? Bunlar tabii ki artırılabilir.
Vallahi mesela çok acelimiz olsa bile bir yerden geçerken kapıyı tutup arkamızdan gelen kişinin gelmesini beklemek. Sokak hayvanlarına imkanı varsa su, yemek vermek, imkanımız varsa Tema Vakfı, Çorbada Tuzun Olsun Vakfı gibi bir sürü yardım kuruluşu var. Onlardan birine, biz daha şanslı olduğumuz için, sahip olduklarımıza sahip olmayanlar için ufak yardımlarda bulunmak, bir çocuğa dondurma almak, morali bozuk birine her şey çok güzel olsun demek, fidan dikmek, onu özellikle çok önemsiyorum. Benim oğlum kentsel tasarım ve peyzaj mimarı olmuştu. Parklar yapalım istiyoruz.
Evet.
Aslında
her güne bir iyilik yapılabilir. Alışkanlık haline getirmek çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi birine bir günaydın demek, kapıyı tutmak, kapıyı açmak, birini sevindirmek. İyilik berekettir aslında. Değil mi Sayın Gülsan Bucak? Azdan veririz öyle, ama çoğalır.
Aslında, evet. Bir de ben itiraf edeyim. Evlat kaybı çok büyük bir acı. Dokunduğu yeri yakıyor. Ben bir refleks olarak sanki bana bir yerden bir mesaj geldi. Bana merhem gibi geldi. Yani ancak bu acıyı azaltacak, bir parça uyuşturacak bir şey gibi geldi. İlk anlarda birden aklıma geldi. Yani bu böyle oturup dizini döverek acı çekmek yani bana göre değil, bize göre değil, onu anladım. Can da çok pozitif ve yani ameliyathaneye giderken bile şarkılar, türküler söyleyerek gidiyordu. Dolayısıyla biz ona yakışır şekilde acımızı çekelim dedik. Bu da bizim merhememiz oldu. İyi geldi bize. Herkesin şeyi farklı tabii ama ben yani büyük acısı, sıkıntısı, moral bozukluğu olan insanlara tavsiye ederim. Çok iyi bir merhem iyilik yapmak.
Evet, iyilik hareketi dolayısıyla sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi acıyı da yatıştırabilmek açısından da belki birazcık önem taşıyor.
Yani ben hayatım boyunca zaten çok ilgi duymuşumdur iyilik hareketlerine ama çok aktif yapma isteği canım çok yandıktan sonra oldu. Umarım herkese iyi gelir. İlla insanın bir acısı olması gerekmiyor. Bazen keyifli anında da iyilik yapmak çok iyi oluyor. Galiba her ne yaşıyorsanız ona iyi geliyor iyilik yapmak. Ben öyle düşünmek istiyorum ve bulaştırmak istiyorum. Zaten insanlar çok iyi. Sadece virüsü bulaştırmak gerekiyor birbirimize. Olumsuzluklara boyun eğmemek gerekiyor. Ben öyle ayakta durabiliyorum. İnşallah iyi şeyler yapabilirim. Yani evladım gitti ama ben onun arkasından onun adını iyilikle, güzellikle yaşatabilmek arzusundayım.
Ne güzel. Umarız bugünden itibaren bizi dinleyen tüm dinleyicilerimiz bir iyilik yapmak için, bu virüsü tüm dünyaya yaymak için bir çaba gösterebilirler. Sizin de anlattıklarınız ölçüsünde gerçekten çok zor ve çok güç bir durum. Size sabır diliyoruz. Umarız vakıf kurulduk. Sonra da Candan Bir Şeyler Vakfı kurulduktan sonra da yine sizi stüdyomuza davet edip yine ya da telefon aracılığıyla vakıfla ilgili detayları da sizinle paylaşmak isteriz. Sevgili Can'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Huzur içinde uyusun. Size de güç ve sabır diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Gülsan Sucak. Sağ olun, var olun efendim.
Çok
Hayatın
seslerine ediyorum.
Konuk olduğunuz ve bir iyilik dokundurduğunuz için Hayatın Sesleri dinleyicilerine.
Çok teşekkür ediyorum. Beni yayına davet ettiğiniz için iyi günler diliyorum. İyilikler diliyorum herkese.
Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Can Sucak'ın annesi Profesör Doktor Sayın Gülsan Sucak Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Bir iyilik yap, candan olsun kampanyası ile ilgili konuştuk kendisiyle. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza.
Cana dokunma, anlaşmak bir bakış, bazen de seviyorum demektir. Anlaşmak bir gülüş, bazen de bir özür dilemektir. Zor değil, zor değil. Seviyorum seni derken bana özür dilemek. Konuşma, konuşma. Düşünmeden konuşma. Kırma, kırma. İncitip beni kırma. Nefrete sarılma. Dünyada en zor şey kırılan bir kalbi onarmaktır. İnsana yaşayıp var olmak zor değil. Konuşma, düşünmeden konuşma, kırma, kırma, seven gönlümü kırma.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Karşılıklı gülüşüyoruz kadim dostum sokak lambasıyla birlikte. O bana gülüyor, ben kendime. Gün ışığıyla görev devir teslimini yapmadı henüz. Malum yaz aylarındayız ve gündüzler uzun, geceler kısa. Sokak lambasının keyfi de yerinde dolayısıyla. Çünkü mesai süresi diğer mevsimlere göre daha az. Sahi sokak lambaları hiç tatil yapamaz değil mi? Mesai süreleri mevsimlere göre uzayıp kısalsa da aralıksız çalışırlar. Yine aynı şeyi yaptım. Birkaç gündür böyle bu. Tıpkı sokak lambasının hemen arkasındaki ağacın dalları arasında zıplayıp duran serçeler gibi zihin ağacımda daldan dala gezinip duruyor düşüncelerim. Sokak lambası ve ben de bu halime gülüyoruz zaten. Nedeni yaz rehavetidir belki de. Kim bilir? Gerçi yaz mevsiminin kuzey yarımkürede tam anlamıyla hüküm sürdüğünü söylemek zor şimdilik. Sıcaklıklar bir düşüp bir yükseliyor. Tam güneş açtı derken gökyüzü delinmişçesine boşalıyor yağmur suları. Sanki yaz aylarında değil de ilkbaharda gibiyiz. Hani Evkaf'taki memuriyetten istifasını, aşık oluşunu, eve ekmekle tuz götürmeyi unutuşunu, hatta şiir yazma hastalığının nüksedişini hava durumuna bağlayıp "Beni bu güzel havalar mahvetti" demiş ya Orhan Veli. Haklılık payı var aslında. Gerçi normalde yapmayacağı işleri ona güzel havalar yaptırmış ama son zamanlarda bizi mahvetmese de etkileyen mevsim dengesinin bir türlü yerini bulamayışı olabilir pekala. Yine de eli kulağındadır yaz sıcaklıklarının. Yakında uzmanlar da uyarılara başlarlar. Aman dikkat, sıcak havalarda 10 ila 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın diye. Haksız da değiller tabii. Çünkü sıcak hava değişken duygu durumlarına neden olabiliyor ve bu da hayata dair paylaşımlarımızın niteliklerini etkiliyor ister istemez. İşte yine başka dala sıçradı zihnimin serçesi. Her düşündüğüm bir diğerini çağrıştırıyor. Yaz geldi gelmedi, havalar ısındı ısınacak derken hayata dair paylaşımlarımıza takıldı şimdi de aklım. Çoğu kez gelişi güzel paylaşıyoruz aslında hayatı. Hatta biraz da bencilce. Çünkü ne istediğimizi önemsiyoruz genellikle. Bizim dışımızdaki hayatın ve o hayatı paylaşanların bundan nasıl etkileneceği konusunda pek yormuyoruz aklımızı. Oysa istediklerimizin, düşündüklerimizin, kararlarımızın ve yaptıklarımızın hiç de azımsanmayacak kadar büyük bir bölümü başka hayatları da etkiliyor. Kimi zaman olumlu, kimi zaman olumsuz ama mutlaka etkiliyor. Olumlu etkilemesine bir diyeceğim yok ama olumsuz etkilemesi hiç de istenecek bir durum değil elbette. Galiba birbirimizin hayatını olumsuz etkilememizin temelinde başkalarının hayatına ve haklarına yönelik saygı ve sabır eksikliğinin payı büyük. Trafikte sabırsız ve kurallara saygısız bir sürücü, mahallede ya da apartmanda hoşgörüsüz veya kural tanımaz bir komşu, evde dediğim dedik bir aile bireyi olabiliyoruz zaman zaman. Ve o zamanlarda hayata dair öyle kararlarımız ya da öyle paylaşımlarımız oluyor ki, bu kararlar ya da paylaşımlar yalnızca bizim yaşam rotamızı değil, bir başkasının yaşam rotasını da etkiliyor ve belirliyor. Neyse ki sokak lambası ve ben, bu gibi konularda elimizden geldiğince dikkatli davranıyoruz birbirimize. Vakit gelip de gün akşam olduğunda, o yaydığı ışıkla sokağımın karanlığını gideriyor, ben de güne dair ne varsa dağarcığımda onun dağarcığına katıyorum. Üstelik bazen belli belirsiz bile olsa hiç eksik etmemeye çalıştığım bir gülümseyişle. Hayata sevgiyle ve bağlılıkla gülümsediğim gibi. Başkalarını bilemem ama bizim onunla dostluğumuz böyle.
Açtım bendimi, yolculuk nereye? Dinlemeden kendimi.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, sonuna geldik. Bugün de Hayatın Sesleri'nin program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar, yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Nuri Göktaş ve ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle yine başkentte buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Aşık oldum sandım dikenlerin üstün. Tebessüm yüzümde, ah, ah, ah. Muhtemelen aşk. Ah, muhtemelen.
Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Yamuk.